Merhaba Caps Lock, hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce bizim küçük ricalarımız var. Bizler multidisipliner içerikler üreten ana iletişim mecrası Instagram olmak üzere bir yeni medya girişimiyiz. Bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin. Ve eğer desteklemek isterseniz ve çorbada tuzumuz olsun isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linki var. Ona tıklayın ve bakın. Bölümde yanımızda Can Öz var. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk arkadaşlar. Bir kere öncelikle hakikaten beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Yani biz çünkü belli ki iki tane kafayı üşütmüş tipsiniz ve kendinizi vermiş, adamış bu işi yürütüyorsunuz. Bir karşılık da beklemeden yapıyorsunuz bunu. Bu kadar özenerek yaptığınız bir işe beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.
Çok sağ ol abi. Ya ben bunu CV'me ekleyeceğim.
Seni şu an aldığımız için o kadar mutluyum ki. Çünkü hadi madem duygusal başladık. Biz gerçekten öyle hissediyoruz. Senin görebildiğin tarafta...
Ben yalandan öyle söylüyorum, öyle mi?
Sen beni zorlar, ben sana cevap veremem abi. Ben çok naif kalıyorum. O yüzden onları erdeme yapabilirsin. Şöyle ki, eğer bunu görebilen bir insan varsa, konuk aldığımız veya almadığımız, bizim için çok ayrı bir yere sahip oluyor. O yüzden bunu gösterebildiysek...
Hayır, de yani yaptığım iş bu olduğu ve sürekli olarak üzerine düştüğüm, bu konuda emek veren insanlar olduğu için, zaten gün içinde, hafta içinde, yıl içinde... haliyle kıymet harbiyesinin farkındayım yani bunun. Sizden bir şey rica edeceğim. Programdan önce de biraz kısaca söylemiştim bunu size. Bunu programda da söyleyelim. Dedim ki insanlar da yanlış anlamasın hiçbir şeyi. Yani bu son özellikle dünyada birkaç senedir hem piyasaların çok hızlı hareketlenmesi mi dersiniz, artık küreselleşmenin geçişkenliğinin artması mı dersiniz, hangi sebepleyse bir başarılılar pornografisi dönüyor. Değil mi? Ve bir takım insanlar hayatlarında onları başarılı gösterecek yaptıkları şeyleri kariyerlerinden ve hayatlarından cımbızla çekip hayatlarının her yerine yapıştırarak işte Twitter biosundan kartvizitine bilmem nesine kadar bir takım personalar satıyorlar dünyaya.
Peki.
Ve bunlar üzerinden başarılı insanlar ve başarı örnekleri etrafta uçuşuyor. Bu gördüklerimiz, bu insanların yaşadıkları ve yaptıklarının gerçek hayat hikayesinin büyük ihtimalle çok çok azını teşkil etmesine rağmen hayat buymuş gibi bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Ve bunun sonucu olarak da hiç şüphe yok ki birçok insan, hepimizde birçok vakada kendimi çok başarısız hissediyoruz.
Evet.
Halbuki bir şey vardır. Çok güzel anlatır. Kimin anlatısıydı ya? Winner's Fallacy diye bir şey. Bir hikaye. Yani bu şudur aslında. İngiliz uçakları 2. Dünya Savaşı'nda çok düşmeye başlayınca bu uçaklar daha az düşsün diye... geri gelen uçaklarda mermi izlerinin nerede olduğunu araştırıyorlar.
Geri dönüş alıyorlar aslında.
Geri bildirim. Geri Allah kahretmesin. Tamam. Evet. CRM ekipleri ordunun bunu değerlendirmiş. ardından uçakların en çok mermi aldığı yerleri tespit edip o bölgelere bir takım zırhlar inşa ediyorlar. Uçaklar tekrar çıkıyor ve yine aynı oranda uçak düşüyor. Çünkü düşenlere bakacaksınız ulan. Anlatabiliyor muyum?
Tamam. Evet.
Ya bu palavralara bakmayın yani. Bunlar tesadüfi hikayeler vesaireler. Dolayısıyla sizden şöyle bir şey rica ettim programdan önce. Dinleyiciler de bunların bir alıp veremediği mi var bu adamla? Niye giydiriyorlar demesin diye şimdi söyleme ihtiyacı hissediyorum.
Tamam.
Lütfen oturup böyle başarı hikayesi, başarı vesaire gibi bir şeye girmeyelim. Bana yaldır yaldır lütfen zor sorular sorun. Beni tamam. Zorluğumda bırakmaya çalışın. Dinleyicilere doğru dürüst bir program verelim. Ben de buraya gelip bir oturup bir PR... çalışması yapmış olmayayım, keyifli bir sohbet etmiş olayım. Anlaştık. Diye rica ettim
seni size. Bitireceğiz.
Elimizden geleni yaparız ama...
Hisseler Allah artık ne verdiyse yerle bir olacak.
O zaman ister istemeden şu soru geliyor abi. Yani sen şu an yaptığın işleri en büyük iki örneği Sokrates ve Can yayınları olarak olduğu için söylüyorum. Başarılı bulmuyor musun?
Buluyorum.
O zaman senin bunu anlatmandaki engel veya anlatırkenki rahatsız olma durumun neden?
Hayır, bunu anlatış şekliyle ilgili bu. Yani oturup da bu söylediklerinden yola çıkarak bombok işler yapmışsın hıyar herif dememiz gerekmiyor tabii ki. Ama bunu anlatış şekli. Ah ne kadar başarılıyız, ne kadar hoş işler yapıyoruz. Zaten herkesin çok iyiliğini düşünerek çalışıyoruz şeklinde de anlatılabilir bu.
Evet.
Veyahut da gerçekler konuşulabilir.
İster istemeden her ne kadar senin ve başarını konuşmayacak veya farklı yerlerden konuşacak olsak da ben senin kim olduğunu çok merak ediyorum.
Tabii ama yani demek istediğim özetle zor sorular, rahatsız edici sorular falan sormaktan hiç çekinmeyin.
Elimizden geleni yapacağız.
Ortada doğru düzgün bir program olsun.
Lütfen.
Valla çok kısa ve basit bir hikayesi var aslında. Fransızca okudum Saint Michel'de. Sonra gittim sorma. ABD'de.
Bence soruyu sormaya gerek kalmadı gibi.
Nedir soru ne?
Aa, Biz mükemmel sorumuzu sana anlattık abi.
Biraz alıp soruyu bir sorsana tam olarak.
Bizim diğer bütün sohbet programlarına göz kırptığımız Canus kimdir?
Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu sorunun daha nazik soruluş üslu. Kısaca bir CV verebilirim sadece. Sen Michel Lisesi'nde okudum. Boston Üniversitesi'nde sosyoloji okudum. Türkiye'ye gelip babamı kaybedip Can Yanır'ını yönetirken kendimi buldum. Sonra da Sokrates'e geçtim. Şimdi orada çalışıyorum. Bu kadar.
Kendini buldum dediğin...
Babam vefat edince... Yok, 26 yaşında Boston'da okumuş pembe kıçlı bir herifi kimse Can Yanır'ın başına koymaz.
Ne okudun abi?
Sosyoloji.
Tamam.
Yani öyle bilmiyordum ki hiçbir şey. İrsaliye ne demek falan bilmiyorum. Yayın evinin yönetim kurulunun başındayım ve genel müdürüyüm. Hiçbir şeyden haberim yok.
Kurulda mıydın?
Hayır, değildim. Ha. Üniversitede sosyoloji okuyordum Amerika'da.
Ama olur ya aileden.
Evet de yani karşımda birisi gelmiş bana diyor ki işte tahsilatta krizler var diyor. Ben ona Immanuel Kant anlatıyorum.
Güzelmiş.
Ya bu iş yapamazsın ki yani. Çok değerli bir eğitim aldım. Hiç hafife almıyorum onu. Ama bu işe dönüştürülebilecek bir eğitim değil o. Ve tabii ki yaparken kendim buldum. Çünkü hiç kimse yoktu. İmzaları atması gerekiyordu birisinin. Ve işte birinin en azından oturup en küçük kararlarda cevap vermesi gerekiyordu. Ve kimse cevap vermediği için bari böyle yapalımlarla başına geçmek durumunda kaldım. Yeni evin işin özeti o.
Yardım edenler vardı elbette.
Elbette vardı canım tabii
kimler
ki.
Kimler abi bu insanlar? Hani sen bayağı hakikaten
ya yeni evinde çalışan insanlar mı?
Ya çünkü bazı hikayeler var ya.
Yok, hatta başına geçtim. 2 sene içinde de ekibin 170'ini de değiştirdim üstelik.
Sebep?
İyi değillerdi çünkü.
Tamam, makul.
Ama bu çok zor bir şey. Çünkü sonuç olarak şöyle bir hesaplaşmayla yaşıyorsun. Bir güç ezilmesi yaşıyorsun. Çünkü sen 26 yaşında beraber çalıştığın birçok insana göre daha iyi olanaklarla yetişmiş olduğunu bilincindesin. Ve şimdi 60 yaşında 24 kitap çevirisi yapmış, 150 kitabında editörlüğünü yapmiş birisi var. Şimdi hadsizlik olur onun işini nasıl yapacağını anlatmak. Ama bir taraftan da işlerin yürümesi için birilerine bir şeyler söylemesi gerekiyor. Şimdi bu senin kendini hayata borçlu hissetmene sebep olduğu için işini yapamıyorsun. Aslında bu bir çelişki. Yani böyle çalışılmaz normalde. Bunu aşmış, bunu atlatmış ve feleğin biraz çarkından geçmiş olman gerekir. Başka insanların kaderlerini etkileyecek kararlar verebileceğin bir güç pozisyonuna geçmeden önce. Dolayısıyla tabii ki olacak iş değildi. Bir sürü insandan da yardım alarak yavaş yavaş işi öğrendim ama o öğrenme dediğin 5 sene falan sürmüştür yani.
Peki o dönem içinde senin de işi öğrenmenle, işi öğrenmen diyorum elbet fikrin vardır. Günün sonunda aile işi demek yanlış bir şey değil değil mi?
Hayır değil canım. Erdal Öz babam kurmuş yönetmiş yani sonuçta.
Bir aile işi günün sonunda ve senin de buna büyüdüğün bir senaryo var. En azından
öyle
Türkiye'de.
Olmuyor abi. Ya.
Öyle değil hiç, mi?
Ya dışarıdan büyümek, evden büyümek, etrafta olanları görüp büyümekle işin kendisinin içinde büyümek çok başka şeyler. Ben işin hiçbir zaman içinde değildim.
Dahil olmuyordun yani.
Yani nasıl dahil olabilirsin?
Baban abi? İstiyor muydu?
Hiç öyle bir niyet
başına
yoktu.
Başına geçeceksin.
Hayır canım zaten.
Çünkü bazı arkadaşlarımıza oluyor hani.
Yok
liseden
ya.
Liseden itibaren gel öğren.
Yok canım hiç öyle bir planı yoktu onun da zaten. O öyle otur planlarımız
sen
yoktu hayatta yani.
Sen ne olmak istiyordun peki o zaman?
Ben reklamcı olmak istiyordum.
Gerçekten.
Tabii. Sosyolojiden para kazanamam diye düşünüp. Herhalde buradan reklamcılığa kırarım diye düşünüyordum daha doğrusu aslında. Sosyoloji çok sevdiğim bir alandı.
Şu an çok uzak olmadığın bir yer reklamcı.
Evet.
İyi hissediyor musun? Yani senin çok belli ki derdin var ya bir hayatla ve her şeyle gibi. Yani çünkü...
Ya sahtekarlarla, işini kötü yapanlarla derdim var.
Tamam peki sadece o ya. Tamam,
yani bu ülkede abi. Olan bitenlere baktığın zaman her şey çok daha iyi olabilir ve bu çok daha kolay. Bu bize anlatılandan. Ve bunun böyle olmadığını bize anlatanlarla dertliyim ben o kadar. Bu beni ve çocuğumu ve sevdiğim insanları etkilediği için dertliyim. Tabii gayet bencil sebeplerle yani altruistik bir hikaye de değil bu sonuç olarak.
Tamam.
Öyle.
O 5 sene boyunca işi öğrenirken demek ki bütün bu yayıncılık sektörünü de öğrenmiş oluyorsun.
Epey bir şey öğrendim evet.
O zaman bir vizyon oluştu mu? Can Yayınları burada olmalı. Eskiden şunu yapıyordu.
Tabii.
Ve sonra bunu yapacak artık dedi. Yani bayağı kişisel bir vizyonla.
Oluştu ama o epey zaman aldı. Yani ben 2006 Mayıs'ında babamı kaybettim. O tarihten beri de işi yürütüyorum. Efendim?
Allah rahmet eylesin bu arada.
Çok teşekkür ederim. Sonuçta 2014 1 Ocak'ta gözle görünür şekilde bir şeyler değişti yayın evinde. Bunlardan en barizi kitap kapaklarıdır zaten.
Evet.
Yani beyaz kapaktan çıkıştır. Beyaz kapaktan çıkış dışarıdan görünen tarafıydı tabii ama bir de organizasyonun içinde baştan aşağı bir yapı değişikliği oldu. Bunun böyle olması gerektiğine karar verdiren şey bana gezi olaylarıdır aslında. Çünkü gezi olaylarında sokaktaydım ve bize yalan söylendi. Bir basın açıklaması yapılabilir dendi. Basın açıklamasının yapılacağı yere gittim. Ve bize resmi kaynaklardan bunu açıklama yapılmıştı. Yani hani gazetelerden okumuştuk, hı hı, açıklama yaptırılmasına izin verilecek diye. Oraya gittik ve üzerimize bir şeyler yağmaya başladı polis tarafından. Hı hı. Dedim ki ben o zaman artık tamamen güvenemem hiçbir şeye, hı hı, bu ülkede. Ve o güvensizlik hissi, ya kimse yok. Kutetikledi biraz. Hiç kimse yok. Yani işler kötü gittiğinde yardım edecek hiç kimse yok. Ve bir takım kendi kendime sıktığım palavraları artık bırakmanın ve işi nasıl olması gerektiğini düşünüyorsam öyle yapmaya gerçekten cesaret edip başlamanın vakti geldi. Bundan dolayı başım ağrısa da ağrısın kırılması orada oldu.
Peki orası neresi? Yani
Gezi Parkı.
Hayır, onu anladım.
Ha,
benim istediğim şekilde gitmeli dediğin...
Yani kapak bunlardan bir tanesidir. Yayın yönetiminin, telif yönetiminin, pazarlamanın görevleri bunun bir parçasıdır. Yayın evinin genişlemesinin ve yeni medyanın iletişim yöntemleriyle barışmasının uzun vadede çok önemli olacağının idraki ve peşin kabulüdür. Çünkü sonuçta Can Yayınları çok geleneği olan bir yayın evi olduğu için okurları ve izleyicileri tarafından çok kolay eleştiriye tabi tutulan, hmm, bir yayın evi. Dolayısıyla sizden beklentiler her zaman bir şey değiştirmemeniz oluyor. Geleneği güçlü olan kurumlarda hep öyledir zaten. Bunun artık böyle olmamasını göze aldım. Yani çok daha fazla insanların eleştirmesini ve kızmasını ve harcamasını, sert tepkiler göstermesini göze aldım özetle. Bir kısmı bunun görünen şeyler, bir kısmı da hiç görünmeyen şeyler aslında. Ve öyledir yani.
Can Yayınları'nı hiç böyle hani babadan kalan bir şey olarak görmedin o zaman değil mi?
Bayağı her zaman öyle gördüm.
O zaman bir köklü bir değişiklik yapmak...
Yok, Can Yayınları'nın babadan kalan kısmı var. Bir de o babadan kalan kısmının devam etmesi için yapılması gereken şeyler var. Ha. Çünkü Can Yayınları aslında sonuçta 81'de kurulmuş, sıkı yönetim döneminde kitapları toplatılarak veyahut da bahçelerde yakılarak, yazarları dava edilerek ve mahkum edilerek ve bunlara rağmen hayatına devam etmiş çok önemli bir edebiyat girişimi, hı hı, Can Yayınları. Hı hı. Şimdi burada önemli olan bunu korumak zaten. Yani iyi edebiyatı, edebiyatçıları korumak. Bunun dışında başka şeyler de var. Burada uzun uzun anlatmayacağım çünkü çok iç sıkar. Ama tamam, belli temel prensipler var yürütülmesi gereken. Bunların yürütülebilmesi için de Can Yayınları'nın çağdaş kalabilmesi gerekiyor. Çünkü bunu yenileyemediğin zaman eldeki devam ettirmek istediğin değerler bir süre sonra hayatın doğal bir parçası olmaktan çıkıp nostaljik bir aferine mahkum oluyorlar. Hı hı. Bu da olmaz. Ama mesela şu çok önemli bir karar. Hep zaten arkasında durduğum karar bu. Can Yayınları ben öldükten sonra da, yani bundan umarım çok uzun süre sonra, Erdal Özün Yayın Evi olarak kalacak. Hı hı. Dolayısıyla sahibi bir başkası, bir başka kurum, bir başka firma olmayacak. Ve aynı yayın politikasını ilel ebed sürdürecek. Ama bunu sürdürmenin ve bu sürdürdüğü politikanın ülkedeki etkisinin yüksek kalması için yapılması gereken neyse onu yapacak Can Yayınları. Her zaman yapacak yani.
Aslında bu şey gibi bir şey değil mi? Can Yayınları ne kadar büyür, ne kadar ulaşır ve bu hedefi ne kadar yerine getirebilirse bir yandan da Türk halkı da bir şeyler edinecek. Aslında seninki bir
savaş.
Amaç gibi bir şey mi? Ya da savaş ya, gibi bir şey mi? Ya öyle değil, görüyor musun ya da sen? Çünkü
yok. Öyle görmüyorum. Tamam. Ama bak şunu görüyorum. Mesela bütün işlerde şunu görüyorum. Şimdi mesela memlekette her yerde bir takım şeylerden söyleniyoruz. Genellikle söylendiğimiz şeylerin hepsini değil ama bir kısmını şöyle ayırabiliriz. Anglo-Sakson organizasyon ürünü olan sistemlere hayranlık duyuyoruz. Hı hı. Mesela Premier Lig diyebilirsin. Veyahut da işte mesela atıyorum Samsung'un vardığı yer falan bir şeyler. Neyse bir sürü örnek gösterebiliriz. Veyahut da hakikaten Almanya'nın demokratlığının uygulanış tarzı, hmm, sistematiği değil mi? Hayranlık duyuyoruz, buna öykünüyoruz, sonra arkamızı dönüyoruz, kendi hayatımızda orta doluyuz.
Evet.
Şikayet ettiğin şey olmamak gerekiyor. Ama bunu olmamak gerekiyor, kimse şöyle anlamasın. Yani şikayet ediyorsan böyle olman gerekiyor değil. Hayır, ben kendi adıma söylüyorum bunu. Yani sonuçta bir takım örnekler ortaya çıkarman gerekiyor. Organizasyon yapısı açısından. Dolayısıyla buna çok dikkat ediyorum ben. Yani doğru örnek oluştur ulan madem söyleniyorsan diyorum kendime sürekli. Hmm.
Sadece feedback verme, feedback... Ulan hay ağzımız için feedback geldi. Yani sorununu dile getiriyorsan çözüm de öner.
Ya çözüm de öner değil. Yani sonuçta Türkiye'de görmek istediğim şeyler var. Ve görmediğim için şikayetçi olduğum şeyler var. Bunun karşılığını burada yapabildiğim kadar yapmam lazım o zaman.
Hmm. Bir yayın evi böyle yönetilmeli ve bir yayın evi...
Yani bu dışarıdan baktığımda, can yanlarına baktığımda ulan olmamış diyeceğim şeylerden yayın evinin kaçınması için uğraşıyorum sürekli. Anladım. Ve bunun tersini becerebilecek kapasitede refleks olması için çalışıyorum. Aynı şey Sokrates için de geçerli zaten.
Ya gittikçe zorlaşan bir şey mi yoksa kolaylaşan bir şey mi? Onu aslında
ben... Yayıncılığın ben zorlaştığını falan düşünmüyorum hele Türkiye'de. Türkiye'de yayıncılar özellikle bu son 20 yılda, hatta 20 yılı da arttıralım, 40 yılda Türkiye'de yaşanan olağanüstü erozyonun karşısına durdular. Yani bugün Türkiye'deki yayın evlerine baktığında eski ve köklü yayın evlerinin ismini değil sadece pozisyonunu da koruduklarını görürsün.
Tamam.
Ve yepyeni büyük dışarıdan giren kurumlar piyasayı konsolide edip tek çatı altında toplayıp bütün yapıyı değiştirmemişlerdir. Türkiye'de hala çok kitap yayınlanıyor. Çok da kötü de kitap yayınlanıyor hala ama burada bir problem yok. İnsanın iyi kitap okumak zorunluluğu yok çünkü. Canın ne istiyorsa onu okursun. Ama Türkiye'de hala yayınlanan kitapların dağılımına baktığın zaman piyasayı ele geçirebilecek bir yabancı yatırım yok. Ki oldu bir alay girişim. Yapamadılar. Çünkü Türkiye'de okurla yayın evi arasındaki ilişkiler çok güçlü. Yazarla yayın evi arasındaki ilişkiler çok güçlü. Ve yayıncılar bu erozyonun karşısında durup dünyaya karşı nezaketlerini birçok sektöre göre çok daha yüksek oranda koruyabildiler benim gördüğüm kadarıyla. Ve çok güzel bir yayıncılık ortamı var Türkiye. Milyon tane problem var bu arada. Milyon tane eksiklik var. Ama ülkede genel hale bakın. Bir de yayıncılarını sayın. Hala çok güzel, eskiden kalma, çok iyi yayın evleri, iyi yayıncılık yapmaya devam ediyorlar. Deforme olmadılar, abuk subuk işlere girmediler. Mis gibi yayıncılık yapıyorlar.
Nasıl yapıyorlar bunu?
Değil mi?
Ne, bir dakika, soru. Gerçekten nasıl yapıyorlar
Müthiş bunu? Müthiş bir gelenek çünkü, çok güçlü bir gelenek çünkü.
Çünkü aslında bakınca yönetim kadrosu da değişiyor, teknoloji de her şey değişiyor ama... ...oradaki hissiyat ve iş yapış şekli devam mı ediyor?
Tabii kitapla da ilgisi var bunun. Yani basılı kitap... Teknoloji değişiyor olmasına rağmen bütün dünyada şimdi 2010-2015 arasında bir e-kitap heyecanı oldu dünyada, hatırlıyorsunuz. Evet, işte Amazon, işte 2007'de Amazon Kindle çıkardıktan sonra özellikle daha sonra da işte 2008'den sonra sübvanse etti piyasayı, çok ucuza kitapları sattı, e-kitapları ve işte cihaz alana birkaç kitap alana cihaz veriyordu falan ve piyasayı bir anda domine etti, hatırlıyorsunuz. 2010 ile 2015 arasında da Amazon'un müthiş sıçrayışına şahit olduk. O sıçrayışta da büyük olaylar oldu dünyada. Yani işte atıyorum mesela dünyanın en büyük telif ajanslarından bir tanesi Andrew Wiley Agency gitti ve dedi ki ben artık kitaplarımın, yazarlarımın haklarını yayıncılara vermiyorum. Odyssey diye bir yayın evi kuruyorum. Eğer bu hakları siz e-kitap haklarını da almak istiyorsanız bu yazarların, ki hakikaten dünyanın Nobel'le en çok yazarının olduğu ajanstır bu yani. Çok yüksek bir telif oranı vermezseniz bu yazarları da e-kitapta yayınlayamazsınız. Ben kendim yayınlıyorum. Ulan dedi Andrew Wiley.
Hadi bakalım.
Sonra bir otel odasının tepesinde büyük bir toplantı oldu. Birkaç ay sonra. İşte Barnes & Noble, Amazon, Andrew Wiley, bir takım yayıncılar falan ve ikna ettiler Andrew Wiley'i. Büyük yayıncılar... kazandı. O dönem bir kırılma olmak üzereydi. Yani yayıncılardan kopup yeni bir yayın piyasası oluşmaya. E-kitap üstünden bugün hani nasıl Netflix bambaşka bir sektör oluşturdu ve diğer tarafı domine etti. Bunun benzeri yayıncılıkta da olmak üzereydi. Dünyanın devleri, yani Bertelsmann en büyük grup zaten. Penguin'in, Random House'un bilmem nenin sahibi öyle zaten mi? Tabii. Tamam. Ve birkaç grup daha ikna ettiler. Ajansları ve yazarları korkuttular. Bu dönüşüm olmadı. Bunun sonucunda ne oldu? Klasik yayıncılık devam etti. 2010-2015 arasında e-kitap hızla büyümeye devam etti. Ancak 2015'ten sonra durdu.
Evet.
E-kitap 2015'e kadar hatırlayın her gazetede, her teknoloji bülteninde yeni e-kitap cihazları ve bu e-kitap piyasasının büyümesinin heyecanıyla ilgili non-stop haberler, röportajlar falan bıçak gibi kesildi bu 2015'ten sonra. Hatırlıyorsunuz.
Sen söyleyince ben fark ettim abi. Ama yok kesinlikle artık. Ben de e-kitap okuyordum o dönem. Hatta telefonumdan yani.
Gündemimizden düştü. Büyümesi kesildi. Gerçekten piyasadaki büyümesi de kesildi. Bunlar olurken basılı kitap piyasası bütün dünyada global olarak her yıl %1 büyümeye devam etti bu arada. Hiç basılı kitabın pazarından alamadı e-kitap. Ya da yani çok görmediğimiz yeni oluşan bir pazardan aldı belki, onu bilmiyoruz. Ardından 2015-2020 arası... Sesli kitaplar, işte bir takım podcastler piyasaya girmeye başladılar. Ve e-kitabın pazarı oraya kaydı, biliyor musunuz?
Ha, bu arada aynısını kendi fikrim olarak sunacaktım bunu.
Evet.
2014-2015'e baktığımızda YouTube'un gerçekten patladığı ve rokete çıktığı bir zamandan bahsediyoruz. Hı-hı. Eğer ben mobilde veya webde vakit geçireceksem bunu bir Kindle'da veya hani o vaktimi, dijitaldeki o vaktimi bir kitap okuyarak mı yoksa bir video izleyerek veya bir şey dinleyerek mi geçiririm mi düşündüğümde ben bir 93'lü genç kuşak olarak diyeyim, ben kesinlikle videoyu seçerdim. Keza öyle oldu sanırım ve insanlar, ve ki o zaman şeyler de oldu ya abi, o kitabın kokusu, sayfaları çevirmesi gibi bir romantik söylemler de başladı.
Bu arada bunlar alışkanlık ve bağımlılık. Bu romantizm değil.
Ha,
İnsanların bağımlılığı. Bağımlılığı. Ya insanlar kitabın kokusu dediğin şeyi, o kokuyu romantize ettikleri için mi seviyorlar? O rutine, o ritüele bağımlısın. Yani sen kahveyi her içtiğinde oturup ah ne kadar güzel kokuyor mu diyorsun. Ama kokusu senin için önemli çünkü bağımlısın. Kitapta da öyle bir tecrübe var. Çünkü diğer ürünlerin dijitalleşmesiyle kitabın farkı tecrübenin tamamen değişmesi.
Evet.
Müzik ve sinema ve videoda olduğundan farklı olarak.
Sonunda ben yine kulaklıkla
bir şey dinliyorum. Yepyeni bir tecrübeye alıştırmak istiyorsun insanları. Buna ister romantizmde ister başka bir şeyde alışkanlığı baştan sona değiştirmek istiyorsun. Alışkanlık değiştirmek de çok zordur. Yani şüphe yok ki bugün siz gidip YouTube'un sol alt sağ altındaki tam ekran şeyini yeni video platformunuzda sol üste koyarsanız kimse izlemez orayı yani.
En azından yani zordur tam yani. Ekranda izleyemez yani.
Ya millet bir süre sonra sinir olur işte, gain'in şu an yaşadığı problem. Sağ iki kere klikliyorsun video duruyor falan, millet delirdi tabii. ya artık belli alışkanlıklar var, onları değiştiremezsin. Telefon kullanan insana dumanla iletişim kur diyemezsin ya, bunlar çok zor şeyler. Dolayısıyla tabii ki e-kitabın öyle büyük bir dezavantajı da vardı. Ama esas faktör tabii dünyanın büyük yayıncıları, hatta komplo teorisyenlerinin daha çok memnun olacağı bir üslupla söyleyeyim, yayıncı baronlar.
Ne güzel.
Kazandılar. ve e-kitapçıları yendiler. İşin aslı bu.
Vallahi
ve piyasalarını da koruyorlar yani.
İyi mi olmuş kötü mü olmuş bir yorumum olmamakla birlikte bence güzel bir hikayeydi. Senin hiç o ara 2015-2016'da
günün sonunda e-kitap deneyimin oldu mu?
Yani sen orada biz bir şey yapmalıyız.
Tabii canım, Türkiye'de İdefix'le beraber ilk e-kitap çıkaran yayın eviyiz. Şu anda en çok kitaba e-kitap olan yayın eviyiz. E-kitapların fiyatları da basılının yarı fiyatı falan. Fiyatlaması doğru, hı-hı, telif anlaşmaları doğru, sözleşmeler doğru. Hı-hı. Çok iyiyiz yani e-kitap konusunda. Bence burada problem yok zaten. Yani senin yayıncı olarak görevin çünkü basılıyı da e-kitap falan tercih yapmak değil ki. Okurun tercih senin edebileceklerini sunma. Onlara sunmak zorundasın, evet, sen. Tamam. Bu e-kitap da olur, yarın sesli kitap da olur, bugün basılı kitap da olur. Yani bu yayıncının görevi zaten basılı kitap basmak değil.
Tam sesli kitaba gelecek.
Ya sen zaman araçsın yani. Sen aracısın. Senin görevin o. Yayıncılar zaten o yüzden var. Yani bir takım insanlar kitaplarını yazdıktan sonra onları okuyacak insanlar, onları ulaştırmaları tek tek çok zaman aldığı ve çok pahalıya geldiği için, hı-hı, ve bunu daha ucuza ve daha kısa sürede yapan insanlar gelmiş. Know-how ve maliyet avantajından dolayı varız biz zaten. Bunların basılıyla falan hiç alakası yok ki. Yani yayıncı kimliğini daha sonra entelektüel katkısıyla ortaya çıkarabilir. Bugün Cahenler'in yaptığı, birçok yeni evinin yaptığı gibi. Ama senin varlık sebebin o değildir. Senin varlık sebebin ekonomik bir ihtiyacı karşılamandır. Birincil sebebi.
Kesinlikle.
O ihtiyaç olmadan sen sabaha kadar anlat ben nitelikli edebiyata çok önem veriyorum diye. Kim sallar ki?
Aynen öyle.
Önce o ihtiyacın olması lazım. Sen ekonomik çarkın arasındaki bir boşluğu doldurması gereken görevli bir kurumsun.
Aynen.
Dolayısıyla basılı e-kitap bilmem ne falan, senin zaten bir tercih hakkın yok yani.
Evet. Sesli kitap konusunda da aynı düşünceye sahip.
Aynı düşünceye sahibim, birebir.
Orada peki yayınları ne kadar etkiliyor sesli kitap?
Olumlu etkiliyor.
Pazarı diyeyim.
O gayet olumlu etkiliyor.
Ya aranızda bir anlaşma oluyor mu? Hiç gerçekten bilmediğim, hı-hı, ve idrak edemediğim için. Yani, hı-hı, direkt telifler dolayısıyla sizle mi iletişime geçiyorlar?
Şimdi bu kurumdan kuruma değişir. Tamam. Ama bugün Türkiye'de bu işi en iyi yapan yer Storytel.
Doğru.
Berk var başında. Berk İmamoğlu var. O da Storytel'den önce aslında seslenen kitapla başlatmıştı bu işi. Hı-hı. O dönemde de Berk'le direkt çalışıyorduk. Şimdi Storytel'le de direkt çalışıyoruz. Onların tercihi yazarla değil doğrudan yayıncıyla muhatap olmak. Ancak böyle bir zorunluluk yok.
Ha, istersen.
İsteyen. Yani yapabilirsin yani, sen sonuçta yazar sesli kitap haklarını bir yayıncıya vermiş olmayabilir. Veya vermiştir, sözleşmesi bitmek üzeredir. Hı-hı. Sen talip olursun. Yazarla direkt de çalışabilirsin. Yani.
Peki senin hiç, sen ses formatıyla çok iç içe olan bir insansın. Hı-hı. Birazdan Sokrates'e geldiğimizde de konuşacağız. Can yayınlarına özel bir sesli format, sesli platform, sesli kitap platformu düşündünüz mü?
Yok.
Bunu neden düşünmedin?
Çünkü sadece Can Yayınları'nın kitaplarının olduğu bir yer o kadar
zaten
ilginç değil.
Zaten yetmez gibi.
Ya değil yani, sonuçta sen okur olarak düşün abi. Yani kitap alacaksın. Niye sadece Can'ın kitaplarıyla sınırlı kalasın? Tabii bunu rakamsal olarak da altını doldurabiliriz. Yani sadece kendi kitaplarından mağazasını yürüten firmaların o mağazalarının büyüklüğü, hacmi küçük. Türkiye'de tamam, de öyle, evet. Dünyada da öyle. Hı-hı. Yani yapacaklar bu arada. Ben görevleri teslim ettim 2018 1 Ocak'ta, artık yürütmede evet, bir rolüm hı-hı. yok. Ama şu anki ekip düşünüyor. Böyle bir altyapı çalışması hazırlıyorlar. Teknolojik geliştirmeler yapıyorlar ve sanıyorum seneye yapacaklar bunu. Sesli kitap da belki yaparlar, bilmiyorum ne yapacaklarını, ama sonuç olarak kendi ürünlerini kendileri satacaklar.
Ne güzel.
Ama çok büyük bir olay değildir bu. Yani tamam. Sonuçta insanlar bütün kitapların olduğu platformları tercih eder.
Pek tabii. Şundan sormuştum aslında. Sadece Can Yayınları'nın kitaplarından ziyade, nasıl ki Aydın Doğan Yalçın da kendi aile şirketine gidiyor, diyor ki benim çok paraya ihtiyacım yok. Şu an sadece bizim telifli, yani telifini aldığımız içerikleri koyayım içeriye ve öyle devam edelim. Ve içeriye şu an birçok dizi kendi orijinalleri olmakla birlikte lisanslı birçok içerik var. Yani başlamanız daha kolay diye sormuştum. Ve senin sesle alakanı düşününce belki bir heves etmişsindir ama yok, etmemişsin. Onu anladım.
Yok.
Peki 2018'den sonra göz bebeğin ne oluyor? En çok ilgilendiğin şey.
Hayır, zaten Can'ın görevleri tamamen teslim edip Sokrates'te yürütmenin başına geçtim o tarihte. Evet.
O zamana kadar Sokrates'e...
Yandan destek oluyordum işte. Arada toplantılara katılıyordum. Bir yönetici yoktu zaten. Kurumsal bir düzenek de yoktu. Sokrates'in ilk kuruluşu çünkü aslında spor medyasında mutsuz olan insanların yarattıkları bir sığınaktı Sokrates. Ama sığınak olarak hayatta kalma şansı olmadığı için bir noktadan itibaren hevesleri olan bir kuruma döndürmek gerekiyordu. Ve arkadaşlar oturup konuşarak belli bir süre içinde Sokrates'i bir sığınaktan çıkarıp hevesli bir yeni medya şirketine dönüştürdük işte.
Ben yanlış mı anladım diye teyit etmek istiyorum. Bir işte spor basınından ve oradaki hikayelerden sıkılmış birkaç insanın
sığınağıydı. Sıkılmış değil, mutsuz ve tatminsiz ve idealleri olan insanlar bunlar. Tamam. Yani hepsinin spor basınında yapmak istedikleri bir takım işler var. Hı-hı. Yapabilmeye hayal ettikleri. Onu yapmak üzere bir araya geliyorlar.
Şunu teyit etmek istiyorum. Onlar bir araya geliyor. Sen mi sonradan dahil oluyorsun?
Şöyle, 2014 Mayıs'ı veya Ağustos'u, 5 Ağustos'u, 2014 5 Ağustos'unda Bağış Erten'le buluştuk biz.
Çok
bu buluşma bir yıl öncesine gidiyor aslında. Bir yıl önce yine gezi olayları olduktan sonra şöyle bir tartışma vardı, hatırlıyor musunuz? İşte futbol taraftarları, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşlar bir arada İstanbul United diyorlar. Hı-hı. Herkese çok heyecanlanıyor.
Evet.
Bundan daha gerizekalı durumda olamaz. Yani orada zaten toplumun tamamını etkileyen bir şey var ve biz oturup taraftarlar birbirlerine küfür etmiyorlar diye heyecan duyuyoruz falan. bir zahmet yani. Neyse, ama bunu görünce...
Görmemişiz ki daha önce.
Görmemişiz yani, o kadar ilginç ki. Yani taraftarlar oturup bu olayın ışığında bile kavga etmeyince vay vay işte abi, ne kadar hoş falan
diyoruz. Duran arabalara heyecanlanan bir milletiz yani.
Ben doğru, heyecanlanıyorum abi. Yani ben şeyim yani, hiç önemli değil o an ne olursa olsun. İyi bir şey yani, bu iyi mi? Hı hı. Zaten böyle olmalı.
Doğru doğru, %100 haklısın. Değil. Tabii ki teşvik etmemiz gereken bir şey, daha önce de olmayan bir şey olduğu için, ama fazla heyecan yarattığı için de fazla endişe yarattı. Ve dolayısıyla şöyle bir söz piyasaya salındı o dönem. Sporla siyaset birbirine karışmamalıdır diye bir laf çıktı. Bu sözün üzerine, bu söze binaen zaten futbol maçlarının canlı yayınlarında tribünlerden gelecek siyasi tezahüratların da önüne geçmek için o dönem ilk defa yayıncı kuruluşta tribünlerden gelen sesler kısılmaya başlandı. Hatta bu ses kısmalar o dönem o kadar ileriye gitti ki İzmir Marşı falan bile kısıldı bir ara, hatırlıyorsunuz. O da siyasi anlama gelir falan.
Sonra daha çok karıştı sanki siyaset ve futbol.
Ya siyaset futboldan hiçbir zaman ayrılmadı da. Burada bir tartışma konusu var tabii ki. Yani futbol maçında oradaki insanlar farklı siyasi görüşlerinden dolayı birbirini kesmemeli tabii ki. Bir tartışma konusu var ama tartışma yapılmadan peşinen baskılama amacıyla kullanıldı burada. Bu bir tartışma konusu değildi o dönem. Bunun üzerine ben de Bağış'tan, sevgili Bağış'tan bir kitap rica ettim. Dedim ki abi, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde, hatta eğer istersen daha da öncesinde bu topraklarda sporla siyasetin kesiştiği hikayeleri anlatan bir kitap hazırlar mısın bize? Bir kurgu dışı kitap. Yani burada sadece işte Kenan Evren, Ankara Gücü, Turgut Özal, Naim Süleymanoğlu değil. Daha fazlasını görelim. Bir bütün hikayeyi okuyalım. Bayıldı Bağış. Hazırlayacak, sözüm ona. Yaklaşık bir sene boyunca Bağış'la işte gel gitli telefon konuşmaları. Hazırlayacak mısın? Tabii hazırlayacağım. Bir türlü gelemiyoruz o noktaya. Bir gün Bağış telefon etti ve dedi ki hazırım abi, görüşmeye geliyorum. Bağış geldi. Cezayir restoranda yapacağımız toplantıya gitmek için ben, benim yanında da o dönemki yayın yönetmeni, o dönemki pazarlama direktörü ve kurgu dışı editörü bir arkadaş, dört kişilik bir kurma ekip toplantı salonuna indik. Bağış karşımıza geçti. Ve Bağış pedini açıp bize birdenbire bir dergi anlatmaya başladı. Yanındaki ekibe bakıyorum.
Daha önce dergisi var mı Can Yayınları'nın?
Yok.
Heh, Tek ve ilk dergisi mi?
Şimdi bir de dijital dergisi var. Trendeki Yabancı diye bir app. Öykü dergisi sadece tamam. App olan. Ardından yani şey vardı. Öykü gazetesi vardı gerçi. Şimdi onu ayırt edelim. Tam o dönemlerde çıktı o da ama zaten. Yani Sokrates'ten sonra çıktı. Ve sağdaki ekibe baktım. Benim ekip. Gözlerindeki şu ifadeyi kaçırmıyorsun. Ya ulan. Şimdi herifin arkadaşı diye asla yapmayacağımız bir işi sunumunu sonuna kadar dinlemek zorundayız. Yıkkınlığı var. Ben de bir şey diyemiyorum çünkü bağışa ayıp dinleyeceğiz yani. Dinledik sonuna kadar. Sonra ekipten dedim ki siz lütfen yine dönün. Biz bu işi yapacağız ama Can Yayınları'nın alakası olmayacak. Hiçbiriniz bir şey yapmayacaksınız. Ayrı bir kuruluş altında yapacağız. Ve bağışla konuşmaya başladık. Sokrates adını orada o dile getirmişti. Ekip belliydi 3 aşağı 5 yukarı. Sonra da birçok ayrıntıyı planladık tabii beraber. Yani işte tasarımını kim yapacak, logo nasıl olmalı. Bütün bir ekip ama. Ya ben tek başıma değilim. Ben tek karar verici gibi değilim zaten. Zaten çok hoş bir ekip. Yani şu anki ekip zaten.
Senin o zaman ya spora özellikle futbola ilgin var mı peki?
Herkes kadar özel olarak yok.
Ha, tamam.
Hala yok. Yani Sokrates'in içerikleri üzerinden oluşmuş ilgiler var.
Öğreniyor.
Yani burada tabii bir takım insanları yaptıkları programları izleye çok daha ilgili oldum. Ama onun üzerinden, kendim üzerinden değil. Kendi üzerimden değil. Ve başladık Sokrates. Ondan sonra bu Ağustos'taki toplantıdan sonra planlamalar başladı. 2015'in Nisan'ında, 8 Nisan'da da birinci sayıyla yayın hayatına başladı ve 6 sene oldu.
Ben şimdi biraz bizi ilgilendirdiğini düşündüğüm için şöyle sorular gelecek. İlk adımlar, ne oldu da bu iyi bir yere gidiyor sanırım.
Batıyorduk.
Peki nasıl batıyordunuz abi? Yani satışa çıkardınız ve almadı mı kimse?
Nedir hayır hikaye? Dergi çok başarılı oldu. Ama derginin iktisadi yapısı hep zarar ediyordu. O zarar da benim için okeydi.
Bunu kim karşılıyor bu zararı?
Ben.
Sen bayağı kendi cebinden.
Evet.
Tamam. Sen medyaya inanıyorsun.
Hayır bu ekibe de inanıyorum. Bunun yapılması gerektiğini de düşünüyorum zaten. Ama o değer bir zarardı. Hani ya, o kadar zararı değer çünkü bir gün toparlayabiliriz zaten ve tamam. Çok ilgili falan ama bir noktada Türkiye'de tabii bir enflasyon 2017'de Ağustos'ta hatırlayın dövizler patladı ve uçtu iş ve zaten ülkenin nasıl yönetildiği de ortada yani iyiye gitmeyeceği de açık birçok şeyin. Sonuçta biliyorsun ki ham maddeler, maliyetler, dergicilik de zaten bütün dünyada ölüm düşüşünde. Bir de üstelik dergi dağıtımını yapan firmalardan bir tanesi kapanmış. Dağıtımın yapıldığı yerler, en çok satışın yapıldığı yerler el değiştirmiş, karma karışık. Dolayısıyla belli ki kötüye gidecek bu iş
girmeyesin
yani.
Diye her şey hazır.
Kötüye gidecek yani. Bu işi artık biz sübvanse ederiz de sübvanse etmemiz gereken rakam her geçen yıl korkunç bir oranda artacak. Dolayısıyla hani gramaj azaltman gerekiyor. Onu da yapmayacağız. Dolayısıyla kapatırsın dergiye geliyor iş. Oturduk bir toplantı yaptık 2017 Kasım'ında.
Bir buçuk sene sonra.
Bir toplantı yaptık Kasım'ında. Ve ben arkadaşlara bunu anlattım. Dedim ki hani böyle hani gideriz daha. Benim enerjim bitmez hemen. Ama bir noktada kapanır bu iş.
Yani bu hak gidiş ettiği değeri de görmesi lazım.
Olmaz yani. Yani bir çözüm üretmemiz lazım yani. Ne yapacağız? Ama çözüm üretmemiz lazım. Bana çözümlerle gelin falan. Öyle de olmuyor ki o işler. Sonra birisi toplantıda dedi ki ya YouTube'da yapsak işi. Çünkü o zaman İbrahim vardı. İbrahim reklam satışından da sorumluydu. Ve dedi ki biz reklam görüşmelerine gittiğimizde dijitalde bir şeyiniz yok mu diyorlar. Dedim peki YouTube'da ne yapacağız abi? İşte YouTube'da bir takım yayınlar yaparız. En azından hani reklam görüşmesine gittiğimizde dijitalimiz de var diyebiliriz. Abi dedim başka bir şey düşünemiyor musunuz ya? Geri zekalı gibi YouTube'da kanalımıza abone olun bizi izleyin falan mı diyeceğiz hepimiz çıkıp? Yani evet. Bu mu lan dedim vizyonunuz?
Evet.
Evet abi.
Yani dolayısıyla
vizyon bizde bu.
Dedi ya bir deneyelim falan dediler. Çok güzel başlangıç oldu. 18 Şubat 2018'de ilk programlar yayınlandı.
Ne programı bunlar?
Box to Box, Amerikan Mutfak ve Londra Merkez programları yayınlandı. Üçü de arka arkaya yayınlandı hızlı bir sırayla.
Şu anki ofis mi var o zaman? Yani
yok.
Nasıl bir
kadraj bir takım görüyoruz arkadaşlarımızın tanıdığımız yönetmen ve reklam çekimi yapan arkadaşlarımızın bir stüdyo reklam çekimi ve aynı zamanda bütün ofisleri olan bir yer vardı. Küçük bir yer ama çok tatlı bir yer. Bir de ekip çok iyi bir ekip. Hala çalışıyoruz şu an. Birçok iş yapıyoruz beraber o ekiple. Ama biz tabii başka bir yere taşındık. Ekipman aldık sonra falan filan. Ama başta onlar olmasa bu işi yapmamız çok zor olurdu. Ve programlar başladı. Baktık iyi gidiyor. 2018'de Dünya Kupası vardı. Futbol Dünya Kupası. Hadi o zaman burada bir kendimizi sınayalım dedik. Ve akıl almaz derecede başarılı bir iş çıkardı ekip. Ondan sonra da dedik ki tamam buraya yükleniyoruz. Yani bu bayağı bir beceri vardı orada o işi yapan ekipte yani.
Like şu atmayı unutmuyoruz.
Unutmuyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Falan.
Peki şu anki gördüğümüz aslında ne kadar doğru bilmiyorum ama Sokrates ana iletişim mecrası olarak podcast'i konumlandırıyor desem doğru mu olur, yanlış
dergi
mı olur?
Dergi her zaman markanın çatısı. Tamam. Ve merkezi. Zaten bütün kanallarda Sokrates Dergi adını, Sokrates Stüdyo'nun YouTube kanalında da Sokrates Dergi'dir falan. Sokrates Podcast'te podcast adını koyduk. Çünkü podcast'ın podcast olduğunu anlaşılması için bir çaba gerekiyor.
Tamam, evet.
Onun bir dezavantajı var diye. Ama orası da aslında Sokrates Dergi'nin kanalı. Dolayısıyla marka bir derginin yaptığı işler. Öyle düşünebilirsin.
Bu dergi faşistliği ne kadar devam edecek sence?
100 yıl, 100.
Ciddi mi? Yani
dergiciyiz biz.
Ve her şey aleyhine giderken.
Ama buna çözüm üretebiliyorsun. Şimdi bizim Ağustos gibi umuyorum. İşte Şerpa ve Atölye 15 ile beraber çalışıyoruz 1,5 yıldır. Platformumuz açılacak. Bu platformda hem videoları hem aynı zamanda New Yorker ve Atletik'te olduğu gibi bütün dergi içeriğini dijital olarak görebileceksin. Podcast'leri görebileceksin. Sadece ilgilendiğin alanları seçip o alanlarla ilgili bütün içerikler önüne düşecek falan. Ve ücretsiz olacak platform.
Web mi? Yoksa?
Web, desktop ve mobil web olarak başlayacak önce. 2022'de de app olarak gelecek. Buradan dijital dergiyi de indirebileceksin. Ama aynı bir web sitesi gibi bütün içeriklerde arama da yapabileceksin. O aramayı yaparken aynı anda podcast'ını da dinleyebileceksin. Orada şeyle ilişkili YouTube videosunu da izleyebileceksin. Ve bunlar sana newsletter'la da gelecek falan. Tamam, bu platform. Dolayısıyla bir anda tabii o platform bize daha fazla içeriğe ilgililerine gönderecek şekilde istifleme şansı verecek. Çünkü ben şunu da istiyorum. Yani Tour de France ile ilgili yayın yapmamız lazım. Ama Tour de France ile ilgili insana gitmiyor bir tek kanalda.
Evet.
Mümkün değil. Ve bir çıkar çatışması yaşanıyor. Çünkü Tour de France izleyicisinin hepsi orada değil. Oradaki izleyicilerin ciddi bir kısmı Tour de France'la hiç ilgilenmiyor. Dolayısıyla hem yeterince izletemiyorsun hem de birçok insanın aslında notifikasyon bölümünü, uyarılar bölümünü taciz ediyorsun. Boşuna, ve onları kaçırsın. Bu içinden çıkılmaz bir durum dolayısıyla. Kesinlikle. Ama bu platform bize istediğimiz her konuda, istersek alternatif kanallar açmak, istersek unlisted olarak koymak vesaire, istediğimiz her şeyi yayınlama olanağı sunacak belli bir sürede. İstiyoruz ki ama hakikaten işte voleybol izleyicisi, Amerikan futbolu izleyicisi, NCAA izleyicisi, Tour de France bisiklet izleyicisi veyahut da Canerelerin özel izleyicisi her neyse oraya gelip sadece ilgilendiği şeyleri rahatça takip edebileceğini anlasın. Gelsin ve onlar geldikçe biz onlara içerik üretmeye temposunu arttıracağız tabii.
Bunu duyduğuma çok sevindim. Bence çünkü çok yerinde bir, hani siz de hakikaten her yere mecra özel içerik üretiyorsunuz her tabii anlamda. Ve bunun aslında kendi platformunda toplanması demek birçok konuda sizin elinizi kuvvetlendiren
tabii,
bir
tabii,
şey.
Tabii kesinlikle.
Caps Lock'un aslında vizyonda ve ikinci, üçüncü fazdaki hayali aynı şekilde. O yüzden hoşuma gitti. Bahsettiğim gibi birkaç konuda benchmark alıyoruz size. O yüzden hoşumuza gitti yani böyle bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederiz abi bizi kırmayıp geldiğin.
Estağfurullah. Memnuniyetle geldim ya.
Sohbet hem podcast içerisinde hem de dışında sohbet ettiğin için bizim için çok değerliydi.
Vallahi ben de çok keyif aldım. Güzel sorular, güzel sohbet oldu ve hakikaten bu kadar rahat konuşmam ben normalde röportajlarda falan. O da sizin beceriniz. Resmen öyle yani, çok açık. Elinize sağlık. Yani iyi podcastçisiniz yani. Hiç şüphe yok.
Teşekkür ederiz. Bunu senden duymak güzeldi.
Ben buna cevap veremiyorum.
Sevgili dostlar, dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümün burada sonuna geldik. Baştaki duyurularımızı yeniden yapacağım. Bizi Instagram'da takip edin. Ve Patreon'dan desteklemek isterseniz açıklama kısmına tıklayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.